Merhaba arkadaşlar, güncel strateji ve finans konularını konuştuğumuz Lumos'un 48. bölümüne hoş geldiniz. Her hafta cuma akşamı yayınlanan Lumos'un tüm bölümlerini dinleyebileceğiniz tüm platformlara ulaşmak isterseniz adresimiz belli, lumos.net. Güncel gelişmeleri kısa yorumlarla takip etmek, farklı kaynaklardan haberdar olmak isterseniz de sizleri Lumos'un Twitter, LinkedIn ve Instagram hesaplarında bekliyorum. Lumos'un daha fazla kişiye ulaşabilmesi için sizlerin referansı büyük önem taşıyor. Lumos'u sosyal medya hesaplarınızda paylaşarak, ekşi sözlük ya da Apple Podcast üzerine değerlendirme bırakarak Lumos'a destek olabilirsiniz. Bu bölümde konuğumuz Fortnite, Gears of War gibi başarılı oyunların yapımcısı, Unreal Engine oyun motorunun sahibi, teknoloji dünyasının devlerine karşı yürüttüğü savaşla adından sıklıkla söz ettiren Epic Games. Epic Games'in 2021 yılında IPO yapması beklenmese de Roblox ve Unity sonrası çok iyi bir tamamlayıcı olacağını düşündüğüm için IPO serisine Epic Games'e dahil etmiştim. Bu bölümde Matthew Ball tarafından hazırlanan Epic Games yazı dizisi benim için çok yol gösterici oldu. Hem bu yazı dizisinin hem de yararlandığım diğer kaynakların linkine açıklamalar kısmına ulaşabilirsiniz. Bölümde ilk olarak oyun dünyasının daha iyi çocuğu Tim Sweeney'nin hikayesini konuşacağız. Onun hikayesi üzerinden Epic Games'in kuruluşuna ve ilk yıllarına bakacağız. Bölümün ikinci kısmında Tencent sonrası Epic Games'te nelerin değiştiğini, Epic Games'in strateji değişikliğinin oyun dünyasındaki yansımalarına bakacağız. Roblox ve Unity bölümlerinde de konuştuğumuz oyun motorlarını Epic Games perspektifinden tekrar değerlendireceğiz. Bölümün son kısmında ise bugün için şirketin en önemli gelir kalemi olan Fortnite'ı, oyun sektörünü büyütmek için attığı adımlardan Epic Games Store'u, Epic Games Publishing'i ve Epic Online Services'i konuşacağız. Sonuçlarıyla teknoloji dünyasında birçok şeyi etkileme potansiyeli olan Epic Games'in Apple ve Google'a karşı açtığı savaşa bakarak podcast'i tamamlayacağız. Hadi başlayalım. Tim Sweeney 1970 yılında Potomac, Maryland'da doğuyor. İki abisiyle beraber büyüyen Tim'in hayatı en büyük abisinin San Diego'da IBM için çalışmaya başlamasıyla değişiyor. 11 yaşındayken abisini ziyarete gidiyor ve bu ziyarette ondan programlama öğrenmeye başlıyor Tim. Bilgisayarlar Tim'i o kadar heyecanlandırıyor ki bu ziyaret süresince bilgisayarın başından ayrılmıyor. Abisinin bu ziyaret sonrası kendisine Apple II bilgisayar hediye etmesiyle artık eve döndükten sonra da bilgisayar başından hiç ayrılmıyor. Kendisi bu dönemi anlatırken bilgisayarlara uykudan ve okuldan daha fazla zaman harcadığını söylüyor. Super Mario oynayarak oyun dinamiklerini öğrenmeye başlayan Tim, evdeki televizyon, radyo, çim biçme makinesi gibi tüm aletleri söküp tekrar birleştirmesiyle ünlü. Sweeney, Maryland Üniversitesi'ne makine mühendisi bölümüne giriyor. Üniversitenin yurtlarında kalsa da ailesinin yakın olması sebebiyle her fırsatta onları ziyaret ediyor. Tabii ailesinin yanında kendisine ait kişisel bilgisayarını kullanabilmesinin de etkisi var. 1991 yılına geldiğimizde Potomac Computer Systems adı altında bugün bildiğimiz Epic Games'i ailesinin evinde kuruyor. Sweeney ilk olarak bu şirket çatısı altında bilgisayar danışmanlığı işleri yapıyor aslında. Ama çok geçmeden bu işi hakkıyla yapabilmek için çok fazla zaman ayırması gerektiğini fark ediyor ve kendisine ait bir oyun üzerinde çalışmaya başlıyor. ZZT adını verdiği bu oyunu tamamladıktan sonra Potomac Computer Systems çatısı altında oyunu piyasaya sürüyor. Çok yetenekli genç bir yazılımcı olmasına rağmen Sweeney başlangıçta oyun içindeki karakterleri ve nesneleri nasıl kodlayabileceğini bilmiyor. Bu tarz grafik öğeleri klavyedeki sembolleri kullanarak gösteriyor. Sweeney üniversiteden mezun olmasına sadece bir kredi kalmışken üniversiteyi bırakıyor ve 20 yaşında Potomac'e ailesinin yanına geri dönüyor. Sweeney bu dönemde ZZT'nin birkaç bin kopyasını satmayı başarıyor. ZZT'nin başarısıyla Sweeney halihazırdaki şirketi bir oyun şirketine dönüştürmeye karar veriyor. Oyun işinde Apogee Software ve ID Software gibi önemli rakipleri var. İlk bakıldığında çok daha büyük bir şirketi akla getirmesi adına tek çalışan olmasına rağmen şirketin ismini Epic Mega Games olarak değiştiriyor. Sweeney kısa süre sonra bir iş ortağı aramaya başlıyor. Daha önce ID Software'da çalışan, oyun dünyası deneyimi bulunan Mark Rain işini bırakıp Toronto'ya taşınmış. Tim Sweeney, Mark Rain'i Epic Mega Games'e katılmaya ikna ediyor. Satış, pazarlama ve yayıncılık anlaşmalarından sorumlu olan Rain, şirketin büyümesinde çok önemli bir katkı sağlıyor. Yavaş yavaş çalışan sayısını arttıran şirkete bu dönemde katılan bir başka önemli isim, ilerleyen yıllarda Unreal ve Gears of War serilerinin ortaya çıkışında önemli pay sahibi olacak 17 yaşındaki Cliff Blazinski. 1996 yılında Firefight isimli oyunu piyasaya süren şirketin dünya geneline yayılmış 50'den fazla çalışanı bulunuyor. Artık 1998 yılına geldik. Daha sonraları kült haline gelecek Unreal serisinin ilkini piyasaya sürme vakti. Oyunun arkasındaki 3 boyutlu grafik teknolojisini Unreal Engine olarak adlandıran şirket, daha önce görülmemiş bir şekilde diğer oyun geliştirici şirketlere bugün oyun motoru olarak bildiğimiz teknolojinin bu ilk versiyonunu da sunmaya başlıyor. 1999 yılına geldiğimizde Epic Mega Games şirket merkezini Cary, North Carolina'ya taşırken ismini bugün bildiğimiz Epic Games'e dönüştürüyor. Unreal'ın devam serisi olarak piyasaya sürdüğü Unreal Tournament büyük bir beğeni topluyor. Ekip yeni merkezini artık dünyanın her yerinden yetenekli oyun geliştiricilerini çekmeye başlamış durumda. 2000'li yılların başlarına geldik artık. Bilgisayar oyun şirketlerinin çok büyük bir problemi var. Nedir bu? Korsan oyunlar. Ne kadar iyi oyun yaparsanız yapın, yaptığınız oyun ne kadar insan tarafından oynanırsa oynansın, bilgisayar oyunlarından elde ettiğiniz gelir çok sınırlı kalıyor. Tim Sweeney bu probleme bilgisayarlar yanında konsollar için oyun üreterek geçici bir çözüm üretiyor. Epic Games'in Xbox 360 için geliştirdiği Gears of War ürettiği 100 milyon dolarlık gelirle çok büyük bir başarı yakalıyor. Bugün 8 oyun içeren bu seri toplam 22 milyondan fazla satarken 1 milyar doların üzerinde gelir elde etmiş durumda. Bu rakamlar bugün için çok büyük olmasa da dönemi için oldukça başarılı. Şirket başarılı oyunlarının devam serilerini çıkarmakta gecikmiyor. PC tarafında Unreal Tournament 3 ve Xbox 360 tarafında da Gears of War 2'yi piyasaya sürerek düzenli bir gelir akışı sağlamayı başarıyor. Bu arada yeri gelmişken Microsoft'un 2014 yılında Gears of War oyununu açıklanmayan bir bedelle satın aldığını da ekleyeyim hemen. Epic Games konsol oyunları üreterek ayakta kalmayı sürdürse de daha farklı bir gelir modeline ihtiyacı olduğunun da farkında. Oyun şirketleri için gelir modeli konusunu biraz açalım istiyorum. O dönem oyun şirketlerinin ürettikleri oyunları fiziksel mağazalardan satmaları en önemli gelir kalemleri. Oyun şirketleri kullanıcılara sadece oyun içinde kullanabilecekleri dijital kıyafetler, silahlar, çeşitli nesneler satarak çok önemli bir gelir elde edebileceklerini fark ettikten sonra oyun sektörünün önlenemez yükselişi de başlamış oluyor. Buradaki potansiyeli ilk fark eden şirket bizim için artık olağan şüphelilerden biri olan Tencent. Oyun sektörünün bu kadar gelişmiş olmasında o dönem yapılan başarılı denemelerin etkisini görüyoruz. Peki bugün oyun şirketleri nasıl gelir üretiyor? Bugün geldiğimiz noktada bir oyun şirketi ürettiği oyundan 5 ana yöntem üzerinden para kazanabiliyor. Bu yöntemlerin ilki oyun şirketlerinin ürettikleri oyunları kutu içerisinde fiziksel mağazalardan ya da dijital olarak uygulama marketlerinden satarak gelir elde etmesi. İkinci yöntem müşterilerin oyunu oynayabilmek için düzenli ödemeler yaptığı abonelik modeli. Üçüncü yöntem oyun deneyimini arttırmak için oyun içinde yaptığınız satın almaları içeren microtransactions. Dördüncü yöntemimiz oyuncular arasında yapılan dijital oyun alışverişinden alınan komisyon ve son olarak da reklam üzerinden bir gelir akışı. Oyun şirketleri bu yöntemlerin sadece birini kullanarak ya da hepsini birleştirerek gelir akışı yaratabiliyor. Oyun endüstrisi yıllar içerisinde yazılım endüstrisine benzer bir düşünceye evrilerek tek seferlik gelirlerden çok sürekli bir gelir akışı yaratabilmeye yani Games as a Service'e odaklanmış durumda. Games as a Service başlı başına bir podcast bölümü olacak kadar geniş bir konu. Xbox Game Pass gibi oyun abonelik servisleri, PlayStation Now, Stadia gibi cloud tabanlı oyun platformları, Fortnite'dekine benzer sezonluk biletler, Games as a Service konsepti içerisinde konuşulan başlıklar. Ama benim özellikle üzerine durmak istediğim konu, Games as a Service konseptinin en önemli yapı taşlarından biri olan oyunların içinde sanal para birimleriyle özellik, kıyafet ya da avantaj satın alabildiğiniz microtransactions gelir modeli. Oyun şirketlerinin oyun içi dijital ürün satışından elde ettikleri gelir o kadar tatmin edici bir hale dönüşüyor ki şirketler oyunları bedavaya vererek fazla sayıda oyuncunun oyun içi satın alma olasılığını arttırmanın çok daha mantıklı olduğunu görüyorlar. Tencent'in 2008 yılında Çin pazarında bu modelle elde ettiği gelir, özellikle korsanla mücadele konusunda çok başarısız olan oyun şirketleri için yeni bir umut kaynağı oluyor. Tabii mobil oyunların yapı olarak da bu modele çok uygun olması işleri kolaylaştırıyor. Epic Games'in kurucusu Tim Sweeney, Tencent'in Çin'deki başarısını ilk fark edenlerden biri. Beraber neler yapabilecekleri üzerine çalışmaları sonrası, hikaye Tencent'in 2012 yılında Epic Games'in %40 hissesini 330 milyon dolara satın almasıyla sonuçlanıyor. Epic Games'in gerçek anlamda yükselişi de Tencent'in gelişiyle başlıyor diyebiliriz. Bu noktaya kadar Tim Sweeney'nin hikayesi üzerinden Epic Games'in kuruluşunu ve Tencent'in ortaklığına kadar geçen süreyi konuştuk. Şimdi Tencent sonrası Epic Games'in nelerin değiştiğini konuşma vakti. Tencent yatırımı şirketteki herkesi mutlu etmiyor. Cliff Bleszinski, Mike Capps, Rod Ferguson, Adrian Chmielers, Lee Perry gibi isimler Tencent sonrası çeşitli sebepleri bahane göstererek Epic Games'ten ayrılıyor. Ama Tim Sweeney ve Mark Rain ikilisinin kafasında Epic Games'in gitmesi gereken yön konusunda en ufak bir şüphe yok. Tencent sonrası Epic Games'in ana amacı platformlar arasındaki duvarları kaldırarak oyun ekosistemini büyütmek ve daha sağlıklı hale getirmek diyebiliriz. Burada Unity'nin Epic Games'in gözünü bağımsız geliştiriciler anlamında açmasının da çok büyük etkisi var. Epic Games, Tencent sonrası hem oyun motorunun hem de ürettiği oyunların gelir modelini tek seferlik gelirlerden sürekli bir gelir akışı olacak şekilde değiştiriyor. İlerleyen bölümlerde uzun uzun konuşacağımız Fortnite'ın free-to-play modeliyle elde ettiği başarıda Tencent'in etkisi net olarak hissediliyor. Ekonomik olarak çok daha rahat hareket edebilen Epic Games, kısa vadeye odaklanmak yerine daha uzun vadeli kararlar alabiliyor artık. Örneğin oyun motoru tarafında Unity'nin artan popülaritesine bir cevap vermesi gerekiyor. Epic Games ne yapıyor? Bağımsız oyun geliştiricilerinin bir kısmını piyasanın sağladığı özellikler anlamında en iyi oyun motoru olan Unreal Engine'i kullanmaya ikna ediyor. 2014 yılının Mart ayında Unreal Engine 4'ü piyasaya süren Epic Games, ürünün aylık abonelik ücretini ayda 19 dolara indiriyor ve her çeyrekte 3000 dolardan fazla kazanan oyunlar için gelirin %5'ini istemeye başlıyor. Bu yeni gelir modelinin çok büyük ses getirmesi Epic Games'i daha da cesaretlendiriyor. Kısa bir süre sonra önce üniversite öğrencileri için sonra tüm kullanıcılar için aylık 19 dolarlık abonelik ücretini de kaldırarak tamamen gelir üzerinden %5'lik payla ilerlemeye başlıyor. Sektör için çok radikal olan bu değişiklik sonrası daha önce Unreal Engine kullanmanın hayalini bile kuramayan oyun geliştiricileri artık bu teknolojiye çok uygun fiyatlara ulaşabiliyor. Epic Games sektörün büyümesinin uzun vadede kendisi için çok daha değerli olduğunu bilerek hareket etmeye başlıyor diyebiliriz artık. Tabii bu noktada geçtiğimiz bölümde konuştuğumuz Unity ile girdiği sağlıklı rekabetinde katkısı var. Roblox ve Unity bölümlerinde konuştuğumuz oyun motorlarına Epic Games perspektifinden tekrar bakalım istiyorum. Oyun motorunun yazılım geliştiricilere ve oyun tasarımcılarına bir dizi özellik sunan bir program olduğunu söylemiştik. Oyun motorları her yeni oyunda yazılması gereken kod eklentilerinin büyük bir kısmı için hazır paketler sunarak oyun geliştiricisinin işini kolaylaştırıyor diyebiliriz. Şunu biliyoruz ki oyunu oyun yapan şey en basit tanımıyla etkileşim. Bu etkileşimi klavye fare ikilisiyle, gamepad, joystick gibi oyun kumandasıyla ya da dokunmatik ekranlar üzerinden sağlayabiliyoruz. Bir tuşa bastığımızda ne olacağına oyun motoru yardımıyla karar veriyoruz. Örneğin yönettiğimiz kişinin gözünden etrafı gördüğümüz ve karşımıza çıkan kişileri vurarak öldürmeye çalıştığımız bir FPS yani First Person Shooter oyununu hayal edelim. Burada ileri tuşuna bastığımızda ne oluyor? Kamera bizle beraber hareket ediyor. Zıpladığımızda kamera önce yukarıya doğru daha sonra orijinal pozisyonuna geliyor. Ve tüm bunlar bizi sanki oyunun içindeymişiz gibi hissettiriyor. İşte bunu büyük ölçüde oyun motorlarına borçluyuz. Düşmanımızı öldürmek zorlaştıkça müzikteki gerilimin değişmesi, kendimizi kahraman gibi hissetmemizi sağlayan müziklerin tam olarak doğru anda çalması yine oyun motorları sayesinde. Oyun içinde birisini ateş ettiğimizde onu vurup vurmadığımızı, vurduysak vücudunun hangi noktasından vurduğumuzu, düşmanımızın ne kadar can kaybettiğini belirlemek de yine oyun motorlarıyla mümkün oluyor. Oyun motorları görsel kullanıcı arayüzü yapmayı olabildiğince kolaylaştırmasıyla da öne çıkıyor. Oyunu oynamayı kolaylaştırmak için eklenen yazılar, butonlar, kutucuklar, farklı menüler hep oyun motoruyla yapılıyor. Yani özetle oyun motorları oyun geliştiricilerinin işin teknik kısımları yerine sanatsal öğelere, hikayesine, oynanabilirlik kısmına odaklanabilmelerini sağlıyor diyebiliriz. Tim Sweeney, Unreal Engine'in amacının oyun geliştiricileri daha üretken hale dönüştürmek olarak açıklıyor. Oyun motorları sayesinde çok küçük bir ekiple yeni nesil oyunlar oluşturabiliyorsunuz ve büyük bir bütçeniz olmadan da yüksek kaliteli oyunlar üretebiliyorsunuz. Geçtiğimiz bölümde de konuştuğumuz gibi bugün oyun motoru dünyasında Unity ve Unreal Engine arasında bir duopoly'den söz edebiliriz. Unity mobil tarafta, Unreal'da konsol ve PC tarafında çok daha güçlü. Ama her ikisi de tüm platformlarda söz sahibi olabilmek için yoğun çaba sarf ediyor. Bugün hala Activision Blizzard, Take-Two gibi büyük oyun şirketleri kendilerine ait özel motorlar kullansa da bunun artık çok daha hızlı değiştiğini görüyoruz. Büyük oyun şirketleri maliyeti çok yüksek olmasına rağmen kendilerine ait oyun motorlarıyla devam etmek konusunda çeşitli sebeplerle ısrarcı oldular. Oyun motoru gibi kritik bir teknoloji için başka bir şirkete güvenmeyi stratejik olarak riskli gördüler ve gelir üzerinden bir pay vermek yerine büyük başlangıç yatırımlarıyla teknolojinin kendilerinde olmasını istediler. Belli bir tür için özelleştirdikleri oyun motorları da onların çok daha esnek olabilmesini sağladı aslında. Ama artık bunu sürdürmenin ne kadar gerekli olduğu tartışılır durumda. Bu biraz on-premise şirket içi yazılım çözümleri kullanan dev şirketlerin yeni nesil SaaS çözümlerine geçiş sürecine benziyor. Ben uzun vadede birkaç istisna hariç hemen hemen tüm oyun şirketlerinin Unreal Engine ya da Unity ikilisinden birine geçiş yapacağına inananlardanım. Dünyanın en popüler AAA oyunlarından League of Legends'ın yapımcısı olan Riot Games'in son oyunu Valorant için Unreal Engine'i kullanması bunun çok güzel bir örneği. Halihazırda Unreal Engine bilen yetenekli oyun geliştiricilerinin Riot Games'te çalışmaları artık çok daha kolay. Lumos'un 41. bölümünde Adobe'yi konuşurken dijital medyanın Adobe'yi bu kadar yaygın kullanıyor olmasının herkesi bu ürünleri kullanmak zorunda bıraktığını konuşmuştuk. Öğrenciler Adobe ürünlerini öğrendiklerinde daha kolay iş bulabileceklerini biliyorlar. Şirketler de Adobe ürünleri kullanmaları durumunda daha kolay uzman bulabileceklerinin farkındalar. Büyük oyun şirketleri için de Unreal Engine Unity ikilisinin yavaş yavaş böyle bir statüye sahip olacağını tahmin etmek pek de güç değil. Geçtiğimiz bölümde Unity'nin oyun dışı sektörlere açılım stratejisine uzun uzun değinmiştik. Unreal Engine de bu anlamda Unity ile benzer bir perspektife sahip. Oyun endüstrisinin dışına çıkıp tüm eğlence sektörünü dönüştürmeye başladıklarını ve tasarımcılar için çok iyi bir alternatif haline geldiklerini, eğitim tarafında da çok yüksek potansiyele sahip olduklarını görüp heyecanlanmamak mümkün değil. Film yapımcıları, pahalı setler oluşturmadan veya oyuncuları hareket yakalama sensörleriyle donatmalarına gerek kalmadan yeni dünyalar ve sanal karakterler yaratmak için oyun motorlarını kullanmaya başladılar bile. Disney'in 2019 yılı yapımı Aslan Kral filminde Unity'nin Mandalorian'da da Unreal Engine'in kullanıldığını görmüştük. Çok düşük bütçelerle çok daha kısa sürelerde üretim yapabilme avantajını düşününce yakın zamanda oyun motorlarının daha fazla dizi üretiminde kullanılmasını bekleyebiliriz. Benim çok etkilendiğim Mandalorian'ın Unreal Engine kullanılarak yapım aşamasını anlatan videoya da açıklamalar kısmına ulaşabilirsiniz. Geçen bölümde de konuştuğumuz gibi Epic Games için de dijital olarak sahip olduğumuz varlıkları bir deneyimden diğerine taşıyabiliyor olmamız çok önemli bir artı. İlerleyen dönemde şirketlerin aynı bir internet sitesine sahip olmak gibi Metaverse vari bir sanal evrende kendi sahip oldukları ürünü ya da hizmeti yaratarak bunu kullanıma açabileceklerini konuşmuştuk. Volvo'nun Unity'yi kullanması gibi Porsche da Unreal Engine'i tasarımlarında kullanıyor. Böyle bir tasarımı Epic Games'in sahip olduğu Fortnite'a aktarmak, Activision Blizzard'ın sahip olduğu Call of Duty'ye aktarmaktan çok daha kolay. Yine yapımında Unreal Engine kullanılan Mandalorian'ı düşünelim. Disney bunu bir video oyununa ya da sanal gerçeklik deneyimine dönüştürmek isterse çok daha kolay yapacak. Roblox bölümünden oyun ekonomisinin giderek daha fazla sanal ürün alışverişine bağlı olduğunu da konuşmuştuk. Epic Games'in bu noktada yarattığı o esnekliğin ilerleyen dönemde çok daha değerli hale gelmesini ben kendi adıma bekliyorum. Epic Games oyun motoru tarafında teknoloji çıtasını sürekli daha yükseğe taşırken oyun geliştirmekten de geri kalmıyor. Birbirini besleyen bu döngüde kendi oyun geliştirme macerasında karşılaştığı problemleri ürettiği çözümler Unreal Engine'in daha iyi bir oyun motoru hale gelmesine de yardımcı oluyor. Oyun motoru tarafını da tamamladık. Artık şirketin en önemli gelir kalemi olan bir Fortnite'a bakalım ve oyun sektörünü büyütmek için Epic Games'in attığı adımları konuşalım istiyorum. Dünyanın en değerli teknoloji şirketlerinin makro hedeflerinin Metaverse vari bir evren yaratmak olduğunu sürekli konuşuyoruz. Böyle bir evren yaratmaya en yakın şirketlerden biri kim derseniz benim cevabım net olarak Epic Games olur. Fiziksel ve dijital dünyanın iç içe geçtiği, ikisine de tam olarak var olmamıza izin veren sanal gerçeklik, arttırılmış gerçeklik ve internet teknolojilerinin hepsinin bir arada olduğu bir yapı hayal ediyorsak, bunun en başarılı örneklerinden biri Fortnite. Hem Fortnite'a sahip olup, hem de Fortnite benzeri evrenlerin kurulabilmesini sağlayacak Unreal Engine'e sahip olmak, Epic Games'i kesinlikle çok özel bir şirket haline getiriyor. Geliştirilmesi 6 yıldan fazla süren Fortnite'ın Battle Royale, Party Royale, Creative ve Dünyayı Kurtarma olarak 4 ana oyun modu bulunuyor. Fortnite'ın popülaritesini büyük ölçüde borçlu olduğu Battle Royale modunda birçok oyuncu ya da takım aynı haritada birbirleriyle savaşıp son kişi ya da son takım olmaya çalışıyor. Bu mod 2015 yılında H1Z1 ile popüler olmuştu. Daha sonra da PUBG ile iyice bir patlama yaşadı. 2017 yılında Fortnite ise bu oyun modunun popülaritesini adeta çılgınlık seviyesine ulaştırdı. Fortnite'ın içindeki ikinci oyun modu ise Party Royale. Burada savaş yerine stressiz bir eğlence ortamında sosyalleşiyorsunuz. Bir eğlence adasındasınız, arkadaşlarınızla sahile iniyorsunuz, çeşitli yarışlara katılıyorsunuz, gece kulübünde eğlenebiliyorsunuz, holografik sinema salonunda bir şeyler izleyebiliyorsunuz, konserler gibi çeşitli etkinliklere dahil olabiliyorsunuz. Yani Epic Games burada gerçek dünyada nasıl sosyalleşiyorsak bunu sanal bir dünyaya aktarmaya çalışıyor. Amerikalı rap yıldızı Travis Scott ve DJ Marshmello'nun konserleri gelecekte nelerle karşılaşacağımızın ilk örnekleri. Fortnite'ın üçüncü oyun modu ise Creative. Burada kendi koyduğunuz kurallara göre oyun tasarlayabiliyorsunuz. Büyükler için Roblox veya Minecraft diyebileceğimiz bu ortamda başkalarının tasarladığı oyunları da oynayabiliyoruz. Epic Games'in no-code, low-code yazılım geliştirme trendini yakalama isteği olarak da yorumlayabiliriz bu modu. Hatırlarsanız no-code, low-code yazılım trendi temel düzeyde ya da hiç kod yazmadan uygulama geliştirmek ve hızlıca kullanıma sunmak anlamına geliyordu. Görsel modeller yardımıyla, sürükle bırak yaparak hayal ettiğiniz oyunu belirli sınırlar dahilinde hızlıca oluşturabiliyordunuz. Epic Games'in önümüzdeki dönemde en fazla odaklanacağı alanlardan birinin burası olacağı kesin. Fortnite'ın son oyun modu ise dünyayı kurtarma. Burada diğer oyuncularla birlikte canavar sürülerine karşı mücadele edip dünyayı kurtarmaya çalışıyoruz. Bu 4 oyun modu da Fortnite'ın birbirinden farklı oyuncu profillerine ulaşabilmesini sağlıyor. Dünyayı kurtarma modu hariç ücretsiz olarak oynanabilen Fortnite'ın kısa sürede çok büyük bir kullanıcı kitlesine erişmesi pek de zor olmadı. Epic Games oyun sektörünün büyümesinde uygulama mağazalarının aldığı yüksek komisyon oranlarının çok önemli bir problem olduğunu düşünüyor. Hem PC hem mobil tarafta bu komisyon oranlarından sürekli şikayet eden Tim Sweeney çözümü kendi dijital oyun mağazasını açarak buldu. Tim Sweeney bir oyunu dijital olarak dağıtmanın gerçek maliyetinin %5 ila %7 arasında değişmesine rağmen dijital oyun mağazalarının %30'luk komisyon oranının hiç adil olmadığını söylüyordu. Steam'e benzer şekilde başka oyun firmalarının yapımlarının satın alınabildiği bu mağaza hem ücretsiz dağıttığı oyunlar nedeniyle oyuncuların hem de diğer uygulama marketlerine göre düşük komisyon oranlarıyla oyun şirketlerinin takdirini kazanmış durumda. Karşılaştırma yapmak gerekirse pazarın lideri olan Steam satıştan %30 komisyon alırken Epic Games Store sadece %12 komisyon alıyor. Eğer Unreal Engine kullanıyorsanız Epic Games oyun motoru içinde ödeme ihtimaliniz olan o %5'lik ekstra komisyonu da almıyor. Yani Unreal Engine kullananlar için store komisyonu neredeyse maliyetine yakınsıyor. Her hafta kullanıcılarına ücretsiz bir oyun sunan Epic Games Store'un kısa süre önce açıkladığı 2020 verilerine göre kullanıcı sayısı 160 milyonu, aylık aktif kullanıcı sayısı ise 56 milyonu geçmiş durumda. 2019 yılında 108 milyon hesap tarafından kullanıldığını ve aylık aktif kullanıcı sayısının 32 milyon olduğunu düşününce büyüme hızı etkileyici görünüyor. Epic Games Store'da 2020 yılında toplam 103 oyun bedava dağıtılmış. Bu oyunlar yaklaşık 750 milyon kez indirilmiş. Epic Games'in PC tarafında yaptığı bu devrim tahmin edebileceğiniz gibi Steam, Valve gibi rakiplerinin pek de hoşuna gitmedi. Epic Games Store hem Unreal Engine kullanmayan oyun şirketlerini Unreal Engine kullanmaya teşvik etmesiyle hem de şirketin atabileceği stratejik adımlar için sağladığı verilerle çok değerli bir hamle. Ben bu dijital oyun mağazasının oyun sektörünü büyüterek büyüme stratejisi çerçevesinde çok tutarlı bir adım olduğunu düşünenlerdenim. Epic Games'in oyun sektörünü büyütmek için attığı bir diğer adım da Epic Games Publishing ismiyle yayıncı rolünü üstlenmesi. Oyun şirketleri için çok avantajlı şartlara sahip bu modelde Epic Games oyun geliştirme sürecindeki tüm mali yükü üstleniyor. Oyunun satışa sunulması için gerekli giderler, oyun geliştiricilerine ödenen maaşlar, pazarlama giderleri Epic Games Publishing tarafından karşılanıyor. Bu anlaşma sonrasında da yayınlanan oyunların gelirlerinin %50'si oyun şirketine veriliyor. Oyunun tüm fikri mülkiyet haklarının oyun şirketinde kalması bir diğer güzel ayrıntı. Epic Games Publishing şimdiden Gene Design, Playdead, Remedy Entertainment gibi oyun şirketleriyle yayıncı olarak anlaşmış durumda. Oyun şirketleri açısından çok avantajlı görünen bu koşullarla daha fazla bağımsız oyun stüdyosunu Epic Games Publishing çatısı altında görmemiz çok muhtemel. Şirketin oyun sektörünü büyütmek için attığı adımlardan sonuncusuysa Epic Online Services. Oyun şirketleri bu hizmeti kullanarak oyunlarının her cihazda, her mağazada çalışmasını ve her büyük platformla entegre olmasını sağlamış oluyor. Yani bir oyun şirketi yeni bir oyun piyasaya sürerken Epic Online Services kullanarak oyunlarını PC'de, Mac'te, PlayStation'da, Xbox'ta, Nintendo'da, iOS'ta, Android'de tüm bu platformlardaki oyuncular tarafından bir arada oynanabiliyor. Epic Online Services büyüdükçe Epic'in hesap sistemi, oyuncu ağı ve oyuncu verilerinin de büyümesi şirkete sağladığı dolaylı katkı olarak düşünülebilir. Yani Epic Games platform bağımsız çok geniş bir kullanıcı tabanı yaratmış oluyor bu sayede. Epic Games'in Metaverse vari bir evren yaratma stratejisinde attığı tüm bu adımların faydalarını yakın gelecekte göreceğiz bence. Podcast'in yavaş yavaş sonuna gelirken Epic Games'in Apple ve Google'a karşı açtığı savaşa değinmemek olmaz. Epic Games PC tarafındaki o yüksek komisyon oranlarını kendi oyun mağazasını açarak çözse de asıl can sıkıcı olan kısım mobil oyun tarafı. Tim Sweeney'nin platformlar arasındaki duvarları kaldırarak oyun ekosistemini büyütme ve daha sağlıklı hale getirme stratejisinin bir noktada büyük teknoloji şirketlerini de etkilemesi olasıydı. Apple'ın ve Google'ın duopolisinden en fazla şikayet eden şirketlerden biri olan Epic Games, oldukça cesur bir hamleyle 2020 yılının Temmuz ayında bu ikiliye adeta savaş açtı. Tim Sweeney bu şirketlerin sahip olduğu platform gücünü, dijital oyun sektörünün geleceğini tek başlarına belirlemek için kullanmakla suçluyor. Olayı kısaca hatırlatmak gerekirse Epic Games, Apple ve Google'ın komisyon almasını engellemek için direkt ödeme seçeneği eklemişti. Apple ve Google'ın alması gereken komisyon oranını kullanıcılara indirim olarak sunan Epic Games'in tüm bunları çok planlı şekilde yaptığını olayın ilerleyen aşamalarında gördük. Apple ve Google tarafından kullanım şartlarını ihlal ettiği gerekçesiyle uygulama marketlerinden atılan Fortnite hemen arkasından aksiyon planını devreye soktu. Epic Games ilk olarak bütün Fortnite oyuncularını arkasına alarak Free Fortnite etiketiyle interneti adeta birbirine kattı. Hemen arkasından rekabet ihlali sebebiyle Apple ve Google'a dava açtığını duyurdu. Son hamlesi ise Apple'ın 1984 temalı kült reklam filminin aynısını Fortnite karakterleriyle yeniden çekmesi oldu. Apple'ın bilgisayar sektörünü tek elinde tutan IBM'e gönderme yaptığı bu reklam filminde artık kötü adam Apple olmuştu. Tahmin edebileceğiniz gibi tüm bunlara teknoloji üzerlerinin tepkisi çok sert oldu. Apple Unreal Engine kullanan diğer oyunları bile platformundan atma noktasına gelse de sonra bu kararından vazgeçmek zorunda kaldı. Epic Games Amerika'dan sonra savaşı önce İngiltere'ye, sonra Avustralya'ya, en son olarak da Avrupa Birliği'ne taşıdı. Epic Games çok yüksek bir bedel ödemiş olsa da savaşın komisyon oranlarında etkisini şimdiden görmeye başladık. Apple 1 Ocak 2021'den itibaren yılda 1 milyon dolardan az gelir elde eden küçük işletmelerden aldığı komisyon oranını %30'dan %15'e indirdi. Epic Games'in açtığı davaların nasıl sonuçlanacağını kendi adıma merakla bekliyorum. Evet, yavaş yavaş podcast'in sonuna geldik. Sonuç olarak Epic Games platformlar arasındaki duvarları kaldırarak oyun ekosistemini büyütmek ve daha sağlıklı hale getirebilmek için birbirleriyle çok tutarlı adımlar atıyor. Beni en çok heyecanlandıran şirketlerin başında gelen Epic Games'i ve oyun dünyasının dahi çocuğu Tim Sweeney'i önümüzdeki dönemde yakından izlemeye devam edeceğiz. Haftaya görüşmek üzere.